Ayrım 28, Şeffaf, Stephen King. Sayfa 229. Canavar bir an sessizce onu süzdü. Defteri kaldırmadı ama elindeki kalemi bıraktı. Ev, David Bright deli olduğumu sandı dedi. Oysa ona düşüncelerimin yarısını bile açıklamamıştım. Size hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama David'in hala hayatta olduğuna inanıyorum. Torunum artık Haven'da değil. Kent'e dönebilirsem onun nerede olduğunu öğrenebileceğimi sanıyorum. Şimdi, Haven'lılar beni istemiyorlar. Böyle düşünmem için bazı nedenler var. Bence sağlam nedenler. Kent'e dönersem David Bowen gibi ortadan kaybolacağımı sanıyorum. Ya da Ruth McCausland gibi öleceğimi. Böyle düşünmemin de yine sağlam nedenleri olduğunu söylemeliyim. Butch Dugan'ın suratındaki ifade değişti. Sizden bu sözlerin ne anlama geldiğini açıklamanızı istemek zorundayım Bay Hillman. Bu isteğinizi yerine getiremeyeceğim. Bazı şeyler biliyorum ve bazı şeylere inanıyorum. Ama elimde en ufak bir kanıt bile yok. Biliyorum bu sözlerim deli saçmasından farksız. Ama lütfen yüzüme dikkatle bakın. Hiç olmasa o zaman söylediklerime gerçekten inandığımı anlarsınız. Dugan içini çekti. Bay Hillman, bu meslekten olsaydınız yalancıların çoğunun masumca konuştuklarını bilirdiniz. Eve bir şey söyleyecekti, canavar başını salladı. Bu sözlerimi unutun, çirkin bir sözdü benimki. Pazar gecesinden beri sadece 6 saat uyudum. Artık bu maratonlar için biraz yaşlı sayılırım. Aslında içtenlikle konuştuğunuza inanıyorum. Ama siz sadece tehlikeli imalarda bulunuyor, konuya girmiyorsunuz. Bazen insanlar korktukları zaman böyle yaparlar. Ama çoğu zaman ellerinde fazla bir şey olmayan kimseler böyle konuşurlar. Her iki halde de sizi konuşturacak kadar zamanım yok. Ben sorularınızı cevapladım. Belki şimdi benden ne istediğinizi söylersiniz. Bunu memnunlukla yaparım. Buraya 2 nedenle geldim. Birincisi, yarın Haven'da çok sayıda polis olup olmayacağını öğrenmek istiyorum. Etrafta polisler dolaşırken fazla bir mesele çıkmaz, öyle değil mi? Dugan hiçbir şey söylemeyerek ifadesiz bir yüzle yaşlı adama baktı. İkincisi, yarın Haven'da olacağımı söylemem gerektiğini düşünüyordum. Ama Ruth'un cenaze törenine katılmayacağım. Yanıma bir fişek tabancası alacağım, siz ya da adamlarınız gökyüzünde koskocaman bir yıldızın parladığını görürseniz, o zaman başımın dertte olduğunu da anlarsınız. Yine kimsenin inanmayacağı delice bir şeyle karşılaştığımı, anlıyor musunuz? Haven'a dönmenizin, sizin için kötü olacağından söz ettiniz. Dugan'ın yüzü hala ifadesizdi ama bu da önemli değildi. Eve onun yine başlangıçtaki gibi düşünmeye başladığının farkındaydı. Bu ihtiyar kaçık. Bazı şartlar altında yarın bu işi başarabileceğimi sanıyorum. Bütün Haven Ruth'u severdi. Bunu size söylememe gerek yok sanırım. Kentlilerin çoğu onun cenaze törenine katılacak. Bilmiyorum, Ruth öldüğü sırada onu hala seviyorlar mıydı? Ama bu önemli değil. Cenazeye yine de gelecekler. Dugan, bu sonuca nasıl vardınız diye sordu. Yoksa bu da açıklamak istemediğiniz şeylerden biri mi? Hayır, bunu açıklayabilirim. Onların cenaze törenine katılmamaları şüphe uyandırabilir.
Kimin şüphesinin?
Sizin, Ruth'un ve kocasının arkadaşları olan diğer polislerin. Pono Boscot Demokratik Komitesi üyelerinin. Haven'lılar şimdi parti vermek istemeyen ama bunu yapmak zorunda kalan insanlara benziyorlar. Güzel bir gösteri yapmaya dalacaklarını ve Haven'a döndüğümü ancak ben kentten ayrıldıktan sonra fark edeceklerini umuyorum. Butch Dugan kollarını kavuşturdu. Eve gerçeği sezmişti. Canavar önce kendi kendine David Bright insan sarrafıdır diye düşünmüştü. Ne var ki bu kez yanıldı herhalde. Hillman'ın aklı benim kadar başında ama şimdi biraz sıkılmıştı. Sonunda Hillman'ın hafifçe kaçık değil, iyice deli olduğunu anladığı için. Gel gelelim yaşlı adamın sakin ve mantıklı sesinde, dürüst bakışlı gözlerinde yine de insanı garip biçimde ikna eden bir şeyler vardı.
Dugan, Haven'da herkes birlikte bir iş çeviriyormuş gibi konuşuyorsunuz diye mırıldandı. Bence bu imkansız. Bunu bilmenizi isterim.
Evet, her normal insan böyle söyler. İşte bu yüzden Havenlılar şu ana kadar başarılı olabildiler. 50 yıl önce herkes atom bombası yapılmasının imkansız bir şey olduğunu düşünüyordu. Video bir yana, televizyon fikrine de gülerlerdi. Hiçbir şey fazla değişmiyor. Bay Dugan, insanların çoğu ufuktan ötesini göremiyor. Biri ufkun ötesinde bir şeyler var dediği zaman da onu dinlemiyorlar. Eve ayağa kalkarak masanın üzerinden elini uzattı. Sanki Dugan'ın elini sıkacağından eminmiş gibi. Şaşıran canavar gerçekten de o eli sıktı. Eve üzüntüyle hafifçe gülümsedi. Sizi gördüğüm an deli olduğumu düşündüğünüzü anladım ve korkarım bu fikrinizi sağlamlaştıracak şeyler de söyledim. Ama bilmek istediklerimi öğrendim hiç olmazsa, gerekenleri de gördüm. Yaşlı bir adama bir iyilik edin ve arada sırada gökyüzüne bir göz atın. Eğer mor bir yıldız görürseniz... Dugan, bu yaz ormanlar çok kuru dedi. Bu sözler daha ağzından çıkarken onları aptalca ve önemsiz buldu. Bu ihtiyarın onu yeniden inanmaya zorladığını hissetti. Sonra öksürerek konuşmasını sürdürdü. Fişek tabancası kullanırsanız müthiş bir orman yangını çıkmasına neden olabilirsiniz. Ruhsatınız yoksa hapsi de boylarsınız ve ruhsatınız olmadığından da eminim. Eve'in gülümsemesi yayıldı ama hiç de neşeli bir ifadesi yoktu. O yıldızı gördüğünüz zaman Bangor'daki hapishaneye atılmak fikri beni korkutmayacak bir de. İyi günler Bay Dugan. Eve dışarı çıkarak kapıyı arkasından sessizce kapattı. Dugan bir süre ayakta durdu. Hem şaşırmış hem de endişelenmişti. Bırakayım gitsin dedi kendi kendine. Sonra da fırladı. Butch Dugan'ı düşündüren, rahatsız eden bir şey vardı. Tanıdığı ve sevdiği iki polisin ortadan kaybolması olayı bunu bir süre için unutturmuştu ona. Hillman'ın gelişi ise konuyu yeniden hatırlatmıştı ve işte şimdi bu yüzden ihtiyarın peşinden gidiyordu. Dugan'ı düşündüren Ruth'la yaptığı son konuşmaydı. Zaten ondan daha önce Ruth için endişelenmeye başlamıştı. Ruth McCausland, David Brown'un aranması olayında ondan beklenmeyecek kadar beceriksizce davranmıştı. Böyle bir şey ilk kez oluyordu. Sonra Dugan ölümünden bir gece önce Ruth'u aramış, ona gelişmeler hakkında bilgi vermek istemişti. Konuşma sırasında David'in büyük babasından söz edilmişti. Butch daha önce News gazetesinden Bright'la konuşmuştu. Hatta gazeteciyle bir bira da içmişti ve telefonda Ruth'a ihtiyarın bütün kentin çıldırdığını söylediğinden söz etmişti. Ruth bu hikayeyi duyduğu zaman gülmemişti ya da Eve Hillman kaçırdığı için üzülmemişti. Dugan onun ne söylediğini pek iyi bilmiyordu çünkü tam o sırada hatlarda bozukluk başlamıştı. Ama Ruth ona buraya gelmemesini söyle demişti. Dugan bu kadarından emindi ve bağlantı tümüyle kesilmeden önce Ruth bir naylon çoraptan söz etmişti. Pek de inanılacak gibi değildi böyle söylemesi. Herhalde onu yanlış anladım diye düşündü Dugan. Ama Ruth'un sesinde büyük bir yorgunluk ve keder olduğu kesindi. Sanki David Bowen'ı bulamamak onu çok sarsmıştı. Ondan sonra hatlar kesildi. Ben de Ruth'u tekrar aramadım. Çünkü söyleyecek başka bir şey yoktu. Ve Ruth ertesi gün öldü. Ona buraya gelmemesini söyle. Dugan bu kadarından emindi. Şimdi Havenlıların beni istemediklerini biliyorum. Ona buraya gelmemesini söyle. Ben de David Brown gibi ortadan kaybolabilirim. Buraya gelmemesini söyle. Ya da Ruth McCausland gibi bir kazaya uğrarım. Gelmemesini söyle. Dugan ihtiyarı araba parkında yakaladı. Hillman'ın eski mor arabasının iki yanı paslanmıştı. Şoför tarafındaki kapı açıktı. Dugan tepesine dikildiği zaman Eve de başını kaldırıp baktı. Yarın sizinle geliyorum. İhtiyarın gözleri irileşti. Siz benim nereye gittiğimi bile bilmiyorsunuz. Doğru, ama yanınızda olursam hava fişeği de haber vermeye çalışırken Doğu Maine'deki ormanların yarısını yakacağınızı düşünerek endişelenmem. Eve düşünceli bir tavırla canavarı süzdü, sonra da başını salladı. Aslında yanımda biri olursa içim daha da rahat eder. Özellikle Garryl Monson kadar iri yarı, tabancalı biri olursa. Ama Havenlılar hiç de aptal değiller Bay Dugan. Hiçbir zaman değillerdi zaten. Ve bana son zamanlarda daha da zekileşmişler gibi geliyor. Şimdi onlar Ruth'un cenaze törenine katılmanızı bekliyorlar. Öyle yapmazsanız şüphelenirler.
Tanrım, burada oturmuş delice laflar ediyorsunuz ama yine de aklı başında bir insan hali var sizde.
İv, belki siz de her şeyin ne kadar garip olduğunu biliyorsunuz dedi Haven'da olanların. Sonra şaşılacak bir sezgiyle ekledi. Belki de Ruth'u çok iyi tanıyordunuz ve onun ne kadar sarsılmış olduğunu fark ettiniz.
İki adam Derry merkezinin araba parkında güneşte uzun uzun birbirlerine baktılar. Sonra Dugan mırıldandı.
Bu akşam herkese hasta olduğumu söylerim, midemi üşüttüğümü. Merkezde çok kişi de bu dert var, ne dersiniz?
Eve birdenbire rahatlayarak başını salladı. Haven'a gizlice dönme fikri onu itiraf ettiğinden daha fazla korkutmuştu.
Fena değil ama beni iyi dinleyin Bay Dugan. Çünkü yarın ikimizin de hayatı buna bağlı olabilir. Yarın cenaze törenine katılacak arkadaşlarınızı arayıp onlara gerçeği söylemeyin. Yani yalandan hasta olduğunuzu. O dostlarınıza çok hastayım deyin. Yarın cenazede bulunmayı çok istiyorum ama doğrusu bunu başarabileceğimi sanmıyorum deyin.
Dugan kaşlarını çattı. Neden bunu söylememi... Sonra birdenbire durumu anladı ve ağzı bir karış açık kaldı. Yaşlı adam ona sakin sakin bakıyordu.
''Canavar tanrım!'' diye bağırdı. ''Bana Havenlıların, insanların kafalarının içine okuduklarını mı söylüyorsunuz?'' ''Adamlarım gerçekten hasta olmadığımı bilirlerse, kentlilerin bunu onların kafasından öğreneceklerini mi söylüyorsunuz?''
''Eve, ben size hiçbir şey söylemiyorum Bay Dugan'' dedi. ''Siz bana söylüyorsunuz.''
Bay Hillman, bence siz hayal...
Buraya sizi görmeye geldiğim zaman bana katılmayı isteyeceğiniz aklımdan bile geçmiyordu. Aslında niyetim de bu değildi zaten. Belki zaman zaman gökyüzüne bakar ve başım derde girerse atacağım o hava fişeğini görür diyordu. Hiç olmazsa o yılan yuvasındakilerin hemen harekete geçmelerini engeller. Ama insana bir şey verirseniz daha fazlasını ister.
Bana biraz daha güvenin lütfen.
Ruth'un hatırı için benimle gelmeye Ruth yüzünden karar verdiniz sanırım. Onun için şimdi ben de bundan yararlanacağım.
Bana biraz güvenin.
Ah evet, bir şey daha var. Yarın her şeye rağmen acayip şeyler hissedeceksiniz.
Dugan, bugün de hissettim diye cevap verdi.
Eve evet diyerek canavarın karar vermesini bekledi. Dugan kısa bir sessizlikten sonra... ''Gitmeyi düşündüğünüz belirli bir yer var mı?'' diye sordu. ''Yoksa yoruluncaya kadar kentte dolaşmak niyetinde misiniz?''
Eve usulca ''Belirli bir yer var.'' dedi. İçinden ''Ah evet.'' diye geçirdi. ''Olmaz olur mu? Büyük Kızılderili Ormanı'nın sınırına, eski Garrick çiftliğinin arkasına. Pusulalar orada hiçbir zaman doğru dürüst çalışmaz ve orada bir yol bulacağımızdan eminim. Ona giden bir yol var, o neyse. Çünkü Bobby Anderson'la arkadaşının kullandıkları makineler arkalarında karayolları kadar geniş izler bırakırlar. Evet, o nesneyi bulmakta zorluk çekeceğimizi sanmıyorum.
Pekala, bana Derry'de kaldığınız yerin adresini verin. Yarın sabah 9'da arabamla gelip sizi alırım. Tören başlayacağı sırada Haven'da oluruz.
Eve, arabayı ben sağlayacağım dedi. Bununla gitmeyeceğiz. Haven'da herkes tanır bunu. Gidip bir araba kiralayacağım. 8'de gelin çünkü arka yollardan gideceğiz.
Dugan, ilçeye rahatlıkla girebiliriz diye cevap verdi. Kente yaklaşmamıza gerek kalmaz.
Ama ben kentin etrafından dolaşmak ve Haven'a Albion yönünden girmek istiyorum. Bunu nasıl başaracağımızı da biliyorum sanırım.
Neden o yönden giriyoruz?
Çünkü bütün Havenlılar kentin diğer tarafında olacaklar. Haven'a onlardan mümkün olduğu kadar uzak bir noktadan girmek istiyorum.
Çok korkuyorsunuz değil mi?
Eve evet anlamında başını salladı.
Neden araba kiralıyorsunuz?
Ah tanrım, ne çok soru soruyorsunuz. Eve gözlerini öyle komik bir tavırla devirdi ki Butch Dugan dayanamayarak bir kahkaha attı.
Bu benim işim. Niçin kiralık bir otomobile gitmek istiyorsunuz? Haven'da hiç kimse benim özel arabamı tanımıyor. Bir an durarak düşündü. Yani Ruth da öldüğüne göre.
Bu da bendeki saplantı. Eve Hillman birdenbire gülümsedi. İfadesi insanı şaşırtacak kadar tatlıydı.
Ve bir insan saplantısının bedelini kendisi ödemelidir.
Butch pekala dedi. Isrardan vazgeçtim. Saat 8'de sizin arabanıza biner, seçtiğiniz yoldan gideriz. Saplantınız neyi gerektiriyorsa onu yaparız.
Ben galiba çıldırdım. Öyle olmalı.
Eve yarın bu saatte çıldırmanın ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız sanırım dedi.
Ve Dulgan'ın başka soru sormasına izin vermeden gaza bastı.
Zaten Butch da başka soru soracak durumda değildi. Canı sıkılıyordu. Sanki New York'a ilk geldiği gün biri ona Brooklyn Köprüsü'nü satmış gibi. Aldanmak istemeyen aldanmaz diye düşündü. Ama ihtiyar adam insanı garip bir biçimde ikna ediyor.
Yine de ben ikna olmadım. Hevesle atıldım.
Çünkü Ruth'a aşıktım ve bir iki yıl sonra bütün cesaretimi toplayarak ona evlenme teklif edecektim.
Biri öldüğü zaman insanın kalbinde kapkara bir delik kalıyor. Böyle bir deliği kapamanın bir yolu da onu senden budalaca bir kazanın aldığını kabule yanaşmamak. O kazaya eline geçirebileceğin birinin ya da bir şeyin neden olduğuna inanmak daha iyi. Kısa bir süre için bile. O zaman kalbindeki delik biraz küçülüyor.
Dugan içini çekerek geri döndü. Eve hastaneye giderek yine akşama kadar Hillen'in yanında oturdu. Bir ara iki pusula yazdı. Bunlardan birini Hillen'in başucundaki masaya bıraktı. Kağıdın uçmaması için üzerine küçük çiçek saksısını koydu. İkinci pusula daha uzundu. Bitirdikten sonra katlayarak cebine soktu. Hastaneden çıkınca caddeden inerek kapısında Derry Tıbbi Malzeme Şirketi yazılı bir mağazaya girdi. Oradaki genç adamdan oksijen maskesi kiraladı. Hemşire Hillen'in başucundaki pusulayı okudu.
Hillen, belki seni bir süre göremeyeceğim ama sana bu kötü günleri atlatacağını söylemek istedim. Eğer bunu başarmana yardım edebilirsem dünyanın en mutlu büyük babası olurum. David'in hala hayatta olduğuna inanıyorum. Zaten onun kaybolmasından da sen sorumlu değildin.
Seni seviyorum Hillen. Yakında görüşeceğimizi umuyorum. Büyük baban.
Ama Eve, Hillen Brown'u bir daha göremedi.
...28. ayrımın sonu. Sayfa 235...